Ayrım 9, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 104. Cromwell sistemli bir şekilde banknotları sayıp dağınık halde olanları bantla bağlayarak deste yaptı ve üstüne miktarlarını yazdı. İşini bitirdiği zaman masanın üstü sayılmış ve işaretlenmiş düzgün banknot desteleriyle dolmuştu. Tam 241 bin dolar vardı. Sonra paraları tekrar bavuluna yerleştirip bavulu yine masanın altına itti. Birkaç tane muhasebe defteri çıkarıp bu parayı da daha önceki soygunlarından elde ettiği ganimetleri gizlemek için yarattığı hayali hesaplara yatırılmış mevduat olarak kaydetti. Kayıtlarının eksiksiz olduğuna kanaat getirdikten sonra zili çalıp Miss Morgan'ı çağırdı ve artık başarılı bir finans kuruluşunun günlük işleriyle uğraşmak için hazır olduğunu bildirdi. Bankanın mesai saatleri sabah 10 ile öğleden sonra 3 arasındaydı. Mesai bittikten sonra Cromwell bütün memurlarının eve gitmelerini ve bankanın kapanmasını bekledi. Koca bankanın içinde tek başına kaldıktan sonra bavuluyla beraber asansöre bindi, giriş katına indikten sonra açık bırakılması talimatını verdiği kasa odasına gitti. Para destelerini birer birer veznedarların müşteri işlemleri için kullandıkları uygun kutulara yerleştirdi. Yazmış olduğu hayali makbuzları ertesi sabah muhasebe şefine verecek, o da bu hayali mevduatları seri numaralarını bilmeden kayıtlara geçirecekti. Jacob Cromwell halinden memnundu. Salt Lake City'deki bankayı hem dolandırıp hem de soymak o güne kadar yaptığı en cüretli işti. Bunu bir daha yapmayı düşünmüyordu. Bu son eylemi takipçilerini şaşırtacak, onun daha cüretkar olduğu sonucuna varıp yine büyük bir şehrin bankasını soymaya kalkışacağını sanacaklardı. Ama Cromwell şansını zorlamaması gereken zamanları bilirdi. Böyle bir soygun son derece karmaşık bir işti. Yine bir suç işleme krizi geldiğinde bu defa hedefi seçimini henüz yapmadığı küçük bir şehir olacaktı. Kasayı kapatıp kilitledikten ve zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra bodrum katına indi ve varlığını sadece kendisinin bildiği bir kapıdan geçerek sokağa çıktı. Bir ıslık tutturup önce taksiyle Kaliforniya sokağına, buradan da tramvayla 125 metre yüksekliğindeki bir tepe olan Nob Hill'deki evine gitti. Yazar Robert Louis Stevenson buranın büyük malikanelerle dolu olduğunu anlatmıştı. Cromwell'in malikanesi Cushman sokağına benzer yapılarla çevrili şık bir yoldaydı. Diğer gösterişli malikaneler madencilikle büyük servetler kazanmış kişilere ve adı önce Central Pacific sonra da Southern Pacific demir yolları olan şirketin 4 sahibine aitti. Huntington, Stanford, Hopkins ve Crocker. Sanatçı gözü olan birisi için bu malikaneler gösteriş merakıyla yapılmış birer çirkinlik abidesiydi. Diğerlerinden farklı olarak Cromwell ve kız kardeşi Margaret'in evi ahşap değil taştan yapılmıştı. Dış görünümüyle bir kütüphaneyi andırıyordu. Bu binanın Washington'daki Beyaz Sarayı andırdığını söyleyenler de vardı. Eve geldiğinde kız kardeşi sabırsızlıkla onu beklemekteydi. Onun ısrarıyla Cromwell hızla üstünü değiştirdi ve Barbary Coast'ta geçirecekleri gece için hazırlandı. Giyinirken o haftanın bir hayli üretken geçtiğini düşünüyordu. Yenilmezlik duygusuna bir başarı daha eklemişti. 12. Bölüm. Irwin Bozeman'daki banknotların seri numaralarını öğrenemedi. Banka sadece seri numaralarını kaydetmemekle kalmamış, soygundan sonra iflas etmişti. Aktifleriyle zararı karşıladıktan sonra banka çökmüş, kurucusu da banka binası dahil elde kalan ne varsa zengin bir gümüş madencisine satmıştı. Irwin listesindeki soyulan bir başka bankadan şansını denemek için Northern Pacific Demiryolu şirketinin trenine binip Montana'da deniz seviyesinden 3200 metre yükseklikte bir madenci şehri olan Elkhorn'a gitti. Hızla gelişmekte olan 2500 nüfuslu Elkhorn'da 1872-1906 yılları arasında 10 milyon dolarlık altın ve gümüş çıkarılmıştı. Kasap aydut şehrin bankasını 3 yıl önce soymuş, geride 4 ölü bırakmıştı. Tren istasyona girerken Irwin yola çıktığından beri Elkhorn soygunu ile ilgili raporu belki 10. defa incelemişti. Haydut'un bütün soygunlarında kullandığı yöntem uygulanmıştı. Kuars madenlerinde çalışan 3000 işçinin maaşının yatırıldığı gün madenci kılığında bankaya girmişti. Her zamanki gibi olayı gören hiçbir tanık yoktu. Kurbanların dördü de banka müdürü, bir veznedar ve para çekmek için orada bulunan bir karı koca yakın mesafeden başlarından vurulmuşlardı. Bu defa da hiç silah sesi duyulmamış, haydut en küçük bir ipucu bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Irwin önce Grand Otel'e kaydını yaptırdı, sonra da yeni sahibinin adını almış olan Marvin Schmidt Bank'a gitti. Banka binasının mimarisi o günlerde madenci şehirlerinde moda olan tarzdaydı. Yerel taşlarla gotik temalı inşa edilmişti. Irwin Old Creek ve Pinon sokaklarının kesiştiği köşeye bakan bir kapıya doğru yürüdü. Müdürün masası devasa bir çelik kasanın hemen yanındaydı. "Bay Ziegler," diye sordu Irwin. Briyantinli siyah saçları geriye taranmış genç bir adam başını kaldırıp baktı. Koyu yeşil gözleri ve yüz hatları Hindistan kökenli olduğunu gösteriyordu. Pamuklu bir pantolon, yumuşak yakalı bir gömlek giymişti ve kravatı yoktu. Masasının üstünde duran gözlüğünü alıp burnunun üstüne yerleştirdi. "Ben Ziegler'im, size nasıl yardımcı olabilirim?"
"Ben Fandorn Dedektiflik Şirketi'nden Glenn Irwin'im. Birkaç yıl önceki bir soygunun soruşturması için geldim."
Ziegler sinirli bir ifadeyle kaş çattı. "Sizce Fandorn olay yerine gelmekte biraz gecikmedi mi? O soygun ve cinayetler 1903 yılında gerçekleşti."
"O sıralarda soruşturma görevi bize verilmiş değildi," dedi Irwin.
"Peki bu kadar zaman geçtikten sonra neden buraya geldiniz?"
"Eğer kayıtlarınızda varsa soygunda çalınan banknotların seri numaralarını bulmak için."
"Hizmetlerinizin bedelini kim ödüyor?"
Irwin adamın güvensizliğini ve kuşkularını anlayışla karşılıyordu. Onun yerine kendisi olsaydı o da aynı şeyleri hissederdi. "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, banka soygunlarının ve cinayetlerin son bulmasını istiyorlar."
"O alçağın hala yakalanmamış olması bana tuhaf geliyor," dedi Ziegler.
"Eğer iki ayaklı biri ise Fandorn Dedektif Şirketi onu mutlaka yakalayacaktır," dedi Irwin güvenle.
"Bunu görmeden inanmam," dedi Ziegler kayıtsızca.
"Seri numaralarının kayıtlarını görebilir miyim? Eğer çalınan banknotların numaralarını bulabilirsek izini sürmeye çalışacağız."
"Neye dayanarak kaydedilmiş olduğunu düşünüyorsunuz?"
"Hiçbir şeye, ama sormakla bir şey kaybedecek değilim."
Ziegler çekmecesinde bir süre arandıktan sonra bir anahtar destesi çıkardı. "Bütün eski banka kayıtlarını binanın arkasındaki bir depoda muhafaza ederiz."
Peşinden gelmesi için Irwin'e işaret ettikten sonra bir arka kapıdan çıkıp banka arsası üstünde bulunan küçük bir taş yapıya gitti. Kapı gıcırtıyla açıldı. İçeride raflar üstünde eski muhasebe defterleri ve hesap kayıtları yığılıydı. Depo odasının arka ucunda küçük bir masayla bir iskemle vardı.
"Oturun Bay Irwin, ben de bakayım bir şey bulabilecek miyim?"
Irwin pek iyimser değildi. Nakit paranın seri numaralarını kaydedip saklayan bir banka bulma ihtimali çok düşüktü. Buna rağmen her yolun denenmesi gerekiyordu. Bez ciltli defterleri karıştıran Ziegler'i seyretti. Neden sonra Ziegler bir defteri açıp heyecanla başını salladı.
"İşte burada," dedi zafer kazanmış gibi. "Muhasebecimiz soygundan iki gün önce kasada bulunan bütün paranın seri numarasını kaydetmiş. Bazı banknotlar müşterilere gitmiştir tabii ama çoğunu haydut almıştır."
Irwin defteri açıp içinde satır satır düzgün kolonlar halinde mürekkeple yazılı numaraları görünce hayretler içinde kaldı. Birkaç çeşit büyük banknot vardı. Altın sertifikaları, gümüş sertifikaları ve bireysel bankaların banknotları muhasebe defterine işlenmişti. ABD Hazine Dairesi'nin seri numaraları kenarlarda yatay ve dikey olarak yazılıydı. Bunları piyasaya sokan yerel banka en alta kendi numarasını eklemişti. Paraların büyük bir kısmı Chicago'daki Continental and Commercial National Bank ve San Francisco'daki Crocker First National Bank'tan gelmişti. Irwin sevinçli bir heyecanla Ziegler'e baktı.
"Bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz," dedi Irwin büyük bir minnettarlıkla. "Şimdi çalıntı banknotlardaki seri numaralarını, haydudun paraları yatırmış olabileceği ülkedeki bütün bankalara iletebiliriz. Bu sayıların olduğu el ilanlarını batıdaki bütün tüccarlara dağıtıp bu banknotlara dikkat etmelerini de isteyebiliriz.
İyi şanslar, dedi Ziegler kötümser bir ifadeyle. 3 yıl öncesine dönüp iz sürmeniz pek mümkün görünmüyor. O banknotlar şimdiye kadar 100 kere el değiştirmiş olmalı.
Büyük ihtimalle haklısınızdır ama haydutun bu paraları hala harcamakta olduğunu umalım.
Çok zayıf ihtimal, dedi Ziegler dudaklarını büzerek. 1 aylık maaşıma bahse girerim ki o parayı çoktan harcamıştır.
Ziegler büyük ihtimalle haklı diye düşündü Irwin. Ama cesareti kırılmamıştı. Bell çok önemsiz gibi görünen bir hatanın haydudu tökezleteceğini söylemişti. Artık bu bilgiyi bankalara ve tüccarlara ilettikten sonra onları esrarengiz katile götürecek bir haber almak için dua edeceklerdi.
13. Bölüm. Curtis Union Pacific Demir Yolları şirketinin Omaha'daki Batı Arşivleri ofisinde bir masada oturmaktaydı. Etrafında tren seferleriyle ilgili muhasebe ve kayıt defterleriyle dolu yüksek raflar vardı. Soruşturmasına başladığı 9 gün öncesinden beri kasap haydutun soygunlarından ve korkunç cinayetlerinden sonra nasıl kaçabildiğini öğrenmek ümidiyle 4 farklı demir yolu ve Wells Fargo posta arabası hatlarını didik didik aramıştı. Bütün çabaları boşa çıkmıştı. Edindiği bilgiler eldeki verilere uymuyordu. Önce posta arabası ihtimali üzerine yoğunlaştı. 1906 yılında çoğu hat kaldırılmıştı. Bu işin tekeli hala Wells Fargo'daydı ve tren yolunun ulaşmadığı binlerce kilometrelik ıssız alanlarda hizmet veriliyordu. Ama tarifeleri doğru zamanlarda değildi. 1906 yılında ülkede 330 bin kilometreyi bulan hatlarda 1600 demiryolu şirketi faaliyet göstermekteydi. Bunların arasında en büyük 50 şirketin her birinin 1500 kilometrelik hattı vardı. Curtis şirketlerin sayısını 5'e kadar indirmeyi başarmıştı. Bu şirketlerin soyguna uğrayan şehirlerden geçen tarifeli hatları vardı.
''Bir fincan kahve ister misiniz?''
Curtis başını kaldırınca boyu 1.60 civarında ufak yapılı bir adam gördü. Nicholas Culhane adındaki bu adam kelini örtmek için kırlaşmış saçlarını öne doğru taramıştı. Fıldır fıldır dönen kahverengi gözleri ve dudak kenarlarından taşan yukarıya kıvrılmış bıyıkları vardı. Hafif eğilerek yürüyor, gözlerini çok iri gösteren bir gözlük takıyordu. Curtis bu yardımsever adamdan hoşlanmıştı, tipik bir arşiv memuruydu.
''Hayır, teşekkür ederim.'' Curtis cep saatine baktı. ''Öğleden sonraları hiç kahve içmem.''
''Bir şey bulabildiniz mi?'' diye sordu Culhane.
Curtis başını iki yana salladı. ''Soygunun yapıldığı saatlerde hiçbir yolcu treninin seferi yok.''
''O aşağılık katili yakalamanız için dua ediyorum.'' dedi Culhane sesinde aniden beliren bir öfkeyle.
''Ondan fazlasıyla nefret ediyorsunuz galiba.''
''Kişisel bir kinim var.''
''Kişisel mi?''
''Evet,'' dedi Culhane, ''o kasap en yakın kuzenimi ve oğlunu New Mexico, McDowell'daki banka soygunu sırasında öldürdü.''
''Üzüldüm,'' dedi Curtis,
''o alçağı yakalayıp asmalısınız.''
Curtis öfkeyle yumruğunu masaya indirince açık duran defterin sayfaları havalanıp çevrildi.
''Onca cinayet ve soygundan sonra hala serbest dolaşıyor.''
''Emin olun, Van Dorn dedektiflik şirketi onu yakalayıp adaleti teslim etmek için gece gündüz çalışıyor.''
''İzini bulmaya yarayacak herhangi bir şey bulabildiniz mi?'' diye sordu Culhane endişeyle.
Curtis çaresizliğini göstermek için ellerini kaldırdı. ''Bugüne kadar edinebildiğimiz tek bilgi adamın sol elinde küçük parmağının olmayışı. Bunun dışında elimizde hiçbir şey yok.''
''Posta arabası hatlarını incelediniz mi?''
''Bir günümü Wells Fargo'nun kayıt bölümünde geçirdim. Bir şey çıkmadı. Tarifelerine göre soygunların gerçekleştiği zamandan 4 saat sonra seferleri var. Bu süre haydutun rahatça kaçmasına yeter.''
''Ya yolcu trenleri?''
''Şerif ve emniyet görevlileri çevredeki bütün şehirlere ve kasabalara telgraf çekip yolcu trenlerindeki kuşkulu görünen kişilerin kontrol edilmesini istemişler.'' ''Belki çalıntı para içindedir diye bütün bavulları da aramışlar. Ama ne delil ne de adamın kimliğiyle ilgili bir şey bulabilmişler. Haydut çok akıllıymış. Soygun ve cinayetler sırasında kılık değiştiriyor ve o kimliği çok güzel kullanıyormuş. İzini sürmek için emniyet görevlilerinin ellerinde hiçbir şey yokmuş.
Tarifelerden uyan oldu mu?
Sadece ikisi, dedi Curtis. Diğerlerinin kalkış saatleri olayların zamanına denk gelmiyor. Calhoun başını kaşıyarak düşündü.
Posta arabalarını ve yolcu trenlerini elediniz. Ya yük trenleri?
Yük trenleri mi?
Yük trenlerinin kalkış saatlerini kontrol ettiniz mi?
Evet, dedi Curtis. O konuda farklı bir durum var. Doğru zamanda doğru yerde bulabildiğim trenler soyulan şehirlerde tarifedeki saatlerde kalkış yapmışlar.
O halde cevap işte karşınızda, dedi Calhoun.
Curtis hemen karşılık vermedi. Çok yorulmuş, neredeyse tükenmiş gibiydi ve hiçbir şey bulamadığı için morali fazlasıyla bozuktu. İçinden kasap Haydut'a küfrediyordu. Normal biri en küçük bir iz bile bırakmadan bu kadar başarılı bir şekilde kimliğini gizleyemezdi. Adam takipçilerinin çaresizce çabalamalarına kahkahalarla gülüyor olmalıydı.
Neden sonra? Emniyet görevlilerini hafife alıyorsunuz, dedi. Belirtilen zamanlarda o şehirlerden geçen bütün yük vagonlarını aramışlar. Daha sonra oraya gelecek trenler tarafından çekilmek üzere yan hatlarda bekleyen yük vagonlarına da bakılmış mı? Böyle bir yük vagonuna saklanıp polisleri atlatmış olabilir.
Curtis başını iki yana salladı. Polisler bütün boş vagonlar aramışlar ama haydutla ilgili hiçbir şey bulamamışlar.
Yüklenmiş olanları da aramışlar mı, diye sordu Calhoun.
Nasıl arasınlar ki? Hepsi sımsıkı kilitliymiş. Haydutun o vagonlara girmiş olması mümkün değil.
Calhoun avının kokusunu alan bir tilki gibi sırıttı. Yangın ihtimaline karşı bütün tren frencilerinde kilitleri açacak anahtarlar bulunduğunu kimse size söylememiş galiba.
Bunu bilmiyordum, dedi Curtis.
Metal çerçeveli gözlüğü Calhoun'un burnundan aşağıya kaydı. Mutlaka üstünde durulması gereken bir konu.
Evet, haklısınız, dedi Curtis yeniden düşünmeye başlayarak. Bir eleme işlemi yapalım. Polisler şehrin dışına çıkan bir iz bulamadıklarını söylediler. Demek ki adamımız at üstünde kaçmamış. Posta arabasına binme ihtimali hiç yok. Bilet alıp bir yolcu trenine binmiş olması da akla yatkın değil. Ayrıca boş yük vagonlarında da görülmemiş.
O halde kontrol edilmemiş ulaşım yolu olarak geriye sadece o sırada yüklü olan yük vagonları kalıyor, dedi Calhoun.
Önemli olan bir noktaya parmak bastınız, dedi Curtis düşünceli bir şekilde.
Curtis yeni bir senaryo düşünürken yüzünde tuhaf bir ifade belirdi.
İzlememiz gereken yepyeni bir yol var. Şimdi yük vagonu kayıtlarını araştırıp o trenlerin çektiği vagonları, sahiplerini, amaçlarını ve nihai varış noktalarını incelemem gerekecek.
Kolay iş değil, dedi Calhoun. Bir düzine trendeki yüzlerce yük vagonunu kontrol etmeniz gerekecek.
Bulmaca çözer gibi soygun günlerinde yan hatlarda park etmiş yük trenini bulacağım.
Union Pacific yük kayıtlarında ben size yardım ederim.
Teşekkür ederim Bay Calhoun. Söz konusu yük trenlerinden ikisi Union Pacific'e ait.
Bana hangi şehirlerde olduğunu söyleyin. Sizin için o vagonların seri numaralarını, sahiplerini ve o nakliyat için ödemeyi yapan temsilcinin kim olduğunu öğrenirim.
Bana çok yardımcı oldunuz. Size müteşekkirim, dedi Curtis içtenlikle.
Asıl ben size müteşekkirim Bay Curtis. Kuzinimi ve çocuğunu öldüren kasap haydutu adalete teslim etmekte rol oynayabileceğim hiç aklıma gelmezdi.
4 saat sonra Curtis Calhoun'un yardımıyla soruşturmasına sağlam bir yön veren bilgiler edinmişti. Calhoun'un teorisini doğrulamak için artık sadece Southern Pacific, Atchison, Topeka and Santa Fe ve Denver and Rio Grande demiryolu şirketlerinin arşivlerini araştırması gerekiyordu. Curtis o gece Atchison, Topeka and Santa Fe şirketi arşivlerini incelemek üzere Los Angeles'a giden trene bindi. Uyuyamayacak kadar heyecanlıydı. Karanlıkta pencereden herhangi bir manzara göremediği için camda yansıyan yüzüne bakıyordu. İyimserdi. Bir sonraki tepeyi aşıp köşeyi dönünce hedefe varacağına inanıyordu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 114.